Ayrım 18, El Greco'ya mektup, Nikos Kazantzakis, sayfa 229. Dionysos Manastırı. Sabah sabah sandala bindik ve Dionysos Manastırı'na çektik. Sandalcımız Peder Venedictos, bunun Aynaruz'un en ciddi manastırı olduğunu söyledi. Bu manastırda insanın ne kadar neşesi olursa olsun gülemez, ne kadar şarap içerse içsin sarhoş olamazmış. Avluya bir defne dikmişler, her yaprağında bir İsa görülürmüş. Yanımızda buradan ayrılmak üzere Dafne limanına giden bir despot vardı. Peder Venedictos, bütün evren çarmıhtır dedi ve üzerine İsa çakılmıştır. Yalnız defnenin dalları değil, sen de, ben de, hatta taşlarda. Dayanamadım. Ben dedim, özür dilerim despotum ama her yerde dirilmiş İsa'yı görüyorum. Despot başını sallayarak, acele ediyorsun, acele ediyorsun oğlum diye cevap verdi. İsa'yı dirilmiş olarak göreceğiz ama sadece öldükten sonra. Şimdi yaşadığımız sürece çarmıha gerilişi sürdürüp gitmekteyiz. Çok yakınımızda sakin denizden bir yunus fırladı ve sımsıkı etli, esnek, sırf kuvvet olan sırtı güneşte parladı. Tekrar daldı, yine çıktı, neşe içinde zıplıyordu. Bütün deniz onundu sanki. Birden uzakta başka bir yunus göründü. Birbirine doğru koştular, birleştiler, oynaştılar ve bir anda kuyruklarını havaya dikip yan yana oynaşarak uzaklaştılar. Sevindim, elimi uzattım, iki yunusu gösterdim. Zafer kazanmış bir edayla, çarmıha mı geriliyor yoksa diriliyor mu dedim. İki yunus bize ne söylüyor? Ama artık Dionysos Manastırı'na varıyorduk. Despot cevap verecek zamanı bulamadı. İç avluya girer girmez korkuyla durduk. Sanki ağır cezalı olarak korkunç karanlık bir hapishaneye girmekteydik. Çevrede alçak siyah sütunlar ve onların arasında koyu portakal rengine boyanmış kemerler, bütün duvar apokalipse, İsa'nın havarilerinden Yuhanna'ya Patmos adasında görünen olağanüstü hallerin tasvir edildiği ve İncil'e ek olan kitabın adı Apokalips'tir. Aynı kitapta yer alan garip canavara da Apokalips denir. Ait vahşi desenlerle kaplı. Cehennem şeytanları ve ateşler göğüslerinden iki ırmak halinde kan akan fahişeler, boynuzlu korkunç ejderler. Kilisenin insanı cennete sevinerek değil, korkuyla göndermek için elinden geleni ardına koymayan sadist hırsı. Karşılayıcı yani yabancılarla ilgilenen keşiş geldi. Resimlere korkuyla baktığımızı gördü. İnce sarı dudaklarını açtı. Bizim iyi giyinmiş, iyi bir yaşantı içinde ve tam gençlik çağımızda olduğumuzu gördü, sanki içini bir nefret kapladı. Kötü niyetle tıslayarak konuştu. Gözlerinizi iyice açın, yüzünüzü buruşturmayın. Bakın, bakın, insanın bedeni ateşler, şeytanlar ve fahişelerle doludur. Şu gördüğünüz pislikler cehenneme ait değildir. İnsanın içinin pislikleridir. Arkadaşım yanıt verdi. İnsan Tanrı'nın tasviri üzerine yaratılmıştır. Yalnız bu pislikler yok, başka şeyler de vardır. Keşiş bir çığlık attı. Artık değil, sizin yaşadığınız dünyada ruh ten oldu. Onu da günah kucağına almış, emziriyor. Öyleyse ne yapalım papaz efendi, kurtuluş yolu yok mu? Var, var ama dar, karanlık ve tehlikeli. Kolay girilmez o yola. Hangi kapı? Elini uzatarak manastırın kapısını gösterdi. İşte. Keşişin sözlerine sinirlenmiş olan arkadaşım, biz henüz hazır değiliz dedi. Daha sonra yaşlanınca, hızımızı aldığımız zaman, tende Tanrı vergisidir. Keşişin dudaklarını zehirli bir gülüş titretti, çığlık atarcasına, ten şeytan vergisidir dedi. Ruh Tanrı'dandır, bunu öğrenin dünya temsilcileri. Bize dokunmaktan korkuyormuş gibi cübbesine sıkıca sarıldı ve portakal rengi bir kemerin altında kayboldu. Avlunun ortasında yalnız kaldık. Arkadaşım, haydi gidelim dedi. Görüyorsun İsa burada oturmuyor. Bir iki hücre açıldı. Zayıf, iskeleti andıran keşişler göründü. Bize baktılar. Bir şeyler mırıldandılar ve tekrar kapıları kapadılar. Arkadaşım yine, burada sevgi yok dedi. Haydi gidelim. Ben, bunlara acımıyor musun dedim. Burada birkaç gün kalıp da gerçek İsa'yı hakim kılsak. Ne dersin? Bunlara mı? İmkansız, boşuna zahmet çekeriz. Hiçbir şey boşa gitmez. Bunlar kurtulmazsa imkansız olanı yapmaya girişmekle biz kurtulmuş oluruz. Arkadaşım hayretle bana bakarak, ama sen ciddi misin dedi. Bir bilebilsem diye yanıt verdim. Birden büyük bir kedere kapıldım. Yüreğim diyor ki, gerçek erkek sen burada kal, savaşa giriş. Ama ne yazık ki akıl, yani şeytan beni bırakmıyor. İki keşiş cesaret gösterip geldi, bizi içeri sokarak manastırı gezdirdiler. Duvar resmi olarak dev Aya Kristoforos'u gördük. Yaban domuzununki gibi bir bakışı vardı. Bize kocaman bir de dişini gösterdiler. Prodromos'un sağ eline taptırdılar. Sofrada alev gibi kıpkırmızı iki ulu melek ayakta, bembeyaz ayakları yeşil toprağa dayanmış, iki ellerinde ikişer mızrak tutuyorlar. Sol duvarda iki meleğin arasında bir Meryem oturuyor. Sağlı sollu yemyeşil ağaçlar. Dallarına kuşlar konmuş ve her meleğin arkasında ince birer servi. Kadiri mutlak tahta oturmuş, ağzından dışarı doğru bir kurdele açılıyor. Kurdelenin üzerinde iri, kırmızı yazılar var. Keşişler ellerini kaldırıp bize Kadiri mutlakı gösterdiler. Yazıların ne olduğunu fark ettiniz mi? Başkalarını seviniz. Bu sözü kuru bir ağaca söylesek çiçek açar. İnsana söylüyorsun, açmıyor. Hepimiz cehenneme gideceğiz. Mezarlık basit, güzel. Deniz üstünde bir balkon gibi, rüzgar ve deniz tozuyla aşınmış 5-6 tahta haç. Birden tepemizde bir beyaz güvercin sürüsü uçtu ve denize doğru gitti. Keşişlerden biri onları tutmak istermiş gibi hızla elini salladı. Gözleri cinayet ve açlık doluydu. Ah ulan bir tüfeğim olsaydı diye mırıldandı ve aç bir vahşi köpek gibi dişlerini gıcırdattı. Sonunda tapınışımız bitti. Hareketten önce denizin üstündeki yüksek kayalar arasında yer alan Karula'da bulunan dinlenme yerlerini ziyarete gittim. Orada Aynaroz'un en vahşi, en aziz çilecileri insan görme avuntusuna bile sahip olmamak için her biri ötekinden uzak mağaralara girmiş, dünyanın günahları için dua ediyorlar. Denize küçük birer sepet sarkıtmışlar, rastgele geçen tek tük sandallar bunların içine çileciler açlıktan ölmesin diye biraz ekmek, zeytin ve neleri varsa atıyor. Bu vahşi çilecilerin çoğu deliriyor. Kanatlandıklarını sanıyor, uçurumun üstünde uçmaya kalkışıyor ve düşüp ölüyorlarmış. Aşağıda denizin dibi kemiklerle doluymuş. O yıllarda bu çileciler arasında azizliğiyle ün yapmış mağaralı Makarios, Makarios o Spilotis yaşıyordu. Onu görmek amacıyla yola çıktım. Kutsal dağa ayak bastığım andan itibaren gidip kendisini görmeye, eğilip elini öpmeye ve ona günah çıkartmaya karar vermiştim. Günah çıkartmaya değil, o zamana kadar fazla günah işlemiş olduğumu sanmıyorum. Sık sık beni 7 sır ve 10 emir üzerine hayasızca konuşmaya ve kendi 10 emrimi sıralamaya iten şeytani gevezeliğimi itiraf etmeye gitmek istiyordum. Öğleye doğru çilhanelere vardım. Uçurumda siyah delikler, kayalara çakılmış demirden haçlar. Mağaranın birinden bir iskelet göründü, korktum. Sanki ikinci doğuş gelmişti de bu iskelet toprağın altından çıkmış, henüz bütün etlerini üzerine alacak zamanı bulamamıştı. İçimi korku ve utanç, aynı zamanda itiraf edemediğim bir hayranlık sardı. Yanına yaklaşmaya cesaret edemeyip uzaktan sordum. Kurumuş kolunu konuşmadan uzattı ve yukarıda uçurumun ağzında siyah bir mağarayı gösterdi. Tekrar kayalara tırmanmaya başladım. Sivri yerleri oramı buramı yırttı, mağaraya ulaştım. İçeriği görmek için eğildim. Toprak ve günlük kokusu koyu bir karanlık. Yavaş yavaş kayanın bir yarığı içinde küçük bir testi fark ettim. Başka bir şey yoktu. Bağırmayı düşündüm ama bu karanlığın içindeki sessizlik bana o kadar kutsal, o kadar rahatsız edilmesi imkansız göründü ki cesaret edemedim. İnsan sesi burada bana günahmış, kutsallığa tecavüzmüş gibi göründü. Artık gözlerim karanlığa alışmıştı. Hafif fosforlu bir görüntü, solgun bir yüz, iskeletleşmiş iki el, mağaranın dibinde sallandı ve tatlı, yaşam soluğu sönük bir ses duyuldu. ''Hoş geldin.'' Gayret edip mağaraya girdim. Sese doğru ilerledim. Yere çöreklenmiş olan çileci başını kaldırmıştı. Yarı karanlıkta tüysüz, uykusuzluk ve açlıktan yıpranmış, iki boş çukuru olan yüzünün sözle anlatılamayacak bir mutlulukla parladığını gördüm. Saçları dökülmüştü. Başı kafatası gibi parlıyordu. ''Kutsa beni peder'' dedim ve kemikli elini öpmek üzere eğildim. Bir süre sustuk. Bedenini yok etmiş olan bu ruha bir doymazlıkla bakıyordum. Kanat tüylerini bir beden ağırlaştırıyor ve göğe çıkmasına imkan bırakmıyordu da kurtulmak istemişti. Etler, gözler, saçlar hepsi yenmiş. Ne söyleyeceğimi, nereden başlayacağımı bilmiyordum. Karşımdaki hurda gövde bana korkunç bir katliamdan sonraki bir savaş alanı gibi görünmekteydi. Üzerinde günahın tırnak ve diş izlerini fark ettim. Sonunda cesaret ederek, ''Hala şeytanla mı savaşıyorsun Peder Makarios?'' diye sordum. Artık değil oğlum, şimdi yaşlandım, o da benimle birlikte yaşlandı. Gücü yok, Tanrı'yla savaşıyorum. Ben hayretle, Tanrı'yla mı dedim, peki onu yeneceğinden emin misin? Yenileceğini umuyorum oğlum, yalnızca kemiklerim kaldı, onlar direniyor. Hayatın ağır pederim, ben de kurtulmak istiyorum, başka çare yok mu? Çileci, daha uygun olan bir çare öyle mi dedi ve bir acımayla gülümsedi. Daha insanca pederim. Yalnız bir tek yol var. Adı ne? Yokuş. Bir basamak çıkacaksın. Doymuşluktan açlığa, su içmişlikten susuzluğa, sevinçten acıya. Açlığın, susuzluğun ve acının tepesinde Tanrı oturuyor. Rahat bir yaşamın tepesinde de şeytan var. Seçmesi senden. Henüz gencim, yeryüzünü anlamak için zamanım var. Çileci elini uzattı, dizime dokunup beni dürttü. Uyan oğlum, ölüm seni uyandırmadan uyan. Ürperdim, cesaret bulmak için tekrar gencim dedim. Ölüm gençleri sever, cehennem gençleri sever. Hayat yanan küçük bir mumdur, kolay söner. Aklını başına topla, uyan. Bir an sustu, az sonra hazır mısın dedi. İnatla karışık bir kızgınlığa kapıldım. Hayır diye bağırdım. Gençliğin küstahlığı, bunu söylüyor ve böbürleniyorsun. Bağırma, korkmuyor musun? Kim korkmuyor ki? Korkuyorum. Sen de aziz peder, korkuyor musun? Aç kaldın, susuz kaldın, acı çektin. Merdivenin tepesine ulaşman yakın. Cennetin kapısı göründü. Ama bu kapı açılacak da sen içeri girecek misin? Bundan emin misin? Göz çukurlarından iki damla yaş aktı, içini çekti ve biraz sonra ''Tanrı'nın iyiliğinden eminim'' dedi. ''Gençliğin küstahlığını da bu kurtarabilir.'' ''Yalnız Tanrı'nın iyiliğine güvenmiş olmamıza yazık. Demek kötülüklerden birbirine sarılı halde cennete girecekler. Sence Tanrı'nın iyiliği o kadar büyük değil mi pederim?'' Bunu söyler söylemez de son kurtuluş zamanının geleceği, cehennem ateşlerinin söneceği ve kurtuluşu olmayan oğulun, yani şeytanın göğe çıkacağı, pederin elini öpeceği ve gözlerinden yaşlar akacağı şeklindeki, belki de suçluluk duygumdan kaynaklanan üçlü düşünce kafamda şimşek gibi çaktı. Şeytan, günahkarım diye bağıracak, peder de kucağını açıp ona hoş geldin diyecek. Hoş geldin oğlum, sana bu kadar işkence ettiğim için beni bağışla. Ama düşüncemi dile getirmeye cesaret edemedim. Bunu anlatmak için dolaylı bir yola saptım. Şimdi adını hatırlamıyorum pederim. Bir azizin cennette huzur bulmadığını duymuştum. Tanrı iç çekişlerini duymuş, onu çağırmış. Neyin vardı içini çekiyorsun diye sormuş. Mutlu değil misin? Aziz karşılık vermiş. Nasıl mutlu olayım efendim? Cennetin ortasında ağlayan çatlak var. Ne çatlağı? Cehennemdekilerin gözyaşları. Çileci haç işareti yaptı, elleri titriyordu. Cansız bir sesle, ''Kimsin sen? Şeytan götürsün seni.'' dedi. Yine üç kez istavroz çıkardı, havaya tükürdü ve tekrar, ''Şeytan götürsün seni.'' dedi. Bu kez sesi sağlamlaşmıştı. Yarı karanlıkta parlayan çıplak dizine dokundum. Elim dondu. ''Pederim.'' dedim. ''Ben buraya seni üzmek için gelmedim. Ben günah değilim.'' Köylü dedemin inandığı gibi sade bir biçimde hiçbir soru sormadan inanmak isteyen bir gencim. İnanmak istiyor ama yapamıyorum. Yazık sana, yazık sana zavallı. Seni kendi beynin yiyecek, seni kendi benliğin yiyecek. Senin savunduğun ve kurtarmak istediğin baş melek Eosporos'un, kilise dilinde şeytanların reisi, aynı zamanda sabah yıldızının da adıdır. Çevirmenin notu. Ne zaman cehenneme yuvarlandığını biliyor musun? Tanrı'ya dönüp de ben dediği zaman. Evet evet dinle delikanlı ve kafana iyice sok. Beni lanet olsun. Ben inatla kafamı salladım. İnsan bu benle hayvandan ayrıldı. Başlangıçta her şey Tanrı'yla birdi. Onun oturduğu zirvede birlikte mutluydular. Ben sen ve o yoktu. Senin ve benim diye bir şey yoktu. İki yok bir vardı. Bir, bir olan şey. Duyduğun cennet budur, başkası değil. Biz oradan hareket ettik, ruh orayı hatırlayıp oraya dönmek istiyor. Ölüm kutsaldır. Ölüm nedir sanıyorsun? Bir katır, bir sırtına atlayıp gidiyoruz. Konuşuyor ve konuştukça yüzü aydınlanıyordu. Dudaklarından tatlı, mutlu bir gülümseme dökülüyor, bütün yüzünü kaplıyordu. İnsan onun cennete gömüldüğünü hissetmekteydi. Neden gülümsüyorsun pederim? Neden gülümsemeyeyim diye yanıt verdi. Mutluyum oğlum. Her gün, her saat katırın nallarını, ecelin yaklaştığını duyuyorum. Bu ulu hayat reddedicisine günahlarımı itiraf etmek için kayalara tırmanmıştım. Ama gördüm ki henüz çok erken, hayatın hızı henüz içimde kesilmemiş. Bu dünyayı çok seviyordum. Eosforos beynimin içinde parlıyordu. Henüz Tanrı'nın kör edici ışığında kaybolmamıştı. Daha sonra yaşlandığımda, hızım kesildiğinde, içimdeki sabah yıldızının ateşi söndüğünde kalktım. İhtiyar başını kaldırdı. "Gidiyor musun?" dedi. "Haydi güle güle. Tanrı seninle birlik olsun. Kabahat bizde değil. Dünyayı bu kadar güzel yapan da." Ama bütün keşişler mutlu değildi, güvenleri yoktu. Hepsinin üstünde Peder Ignatius'u hatırlarım. Akşam üzeri keşişler yatmaya gidip de manastırın konuk evinde yalnız kaldığımız zaman arkadaşımla konuşuyorduk. Büyük ruhsal endişelerimizden, insanın Tanrı'ya ulaşmak için izleyeceği yollardan söz eder ve papazların çok kullandığı kelimeye daha bakir bir kavram vermeye çalışırdık. Bir keresinde biz yine böyle konuşurken, vakit herhalde gece yarısı olmalıydı, karanlık köşeden heyecanla boğulan bir ses yükseldi. "Tanrı bana nasip etse de oturup sonsuza dek sizi dinlesem, başka cennet istemem." Bu yarı karanlığa gizlenmiş bizi dinleyen Peder Ignatius'tu. Ne konuştuğumuzu pek anladığını sanmıyorum ama Tanrı, sevgi, görev gibi biz konuştukça tekrarlanan sözlerle ve sesimizin tonuyla heyecana kapılmıştı belli ki. Belki kandil ışığının altındaki yüzümüzün solgunluğundan da etkilenmişti. Dost olduk. O akşamdan itibaren artık yanımızdan ayrılmadı. Konuşmuyor, yalnızca dinliyordu. İnsan onun keşişler arasında konuşulanları aşan bir sözü duymaya susamış olduğunu hissetmekteydi. Gideceğimizin arifesinde bir gece beni hücresine çağırdı. Arkadaşım yorgundu, uyuyordu. "Sana itirafta bulunmak istiyorum," dedi. "Otur." Bir rahle verdi, oturduk. Ay ışığının altında ona bakıyordum. Bembeyaz seyrek sakalı ışıkta parlıyordu. Siyah cübbesi zamanla yeşil bir renk almış, aşınmıştı ve yağ içinde olduğu için parlamaktaydı. Yanakları çöküktü. Bütün yüzünde sürülmüş tarla gibi derin kırışıklıklar vardı. Kalın diken gibi duran kaşları çukurlaşmış siyah gözlerini örtmekteydi. Acı zeytinyağı ve günlük kokuyordu. Kaba delik pabuçlarından sağ ayağının baş parmağı görülmekteydi. Bir süre sustu, sanki karar almış da şimdi vazgeçiyordu. Sonunda "İsa aşkına," dedi. "Sabret, beni sabırla dinle. İtirafımı bitirmeden bağırma. Ayağa kalkıp gitme. Acı bana." Sesi titrekti. Zor anı ertelemek istermiş gibi "Bir kahvecik ister misin?" dedi. Ben karşılık vermeden yoksul yatağına oturdu. Düşünceli ve kararsız bir halde küçük sakalını tuttu. "Peder Ignatius," dedim. "Tereddüt etme, ben iyi adamımdır ve insanın acısını anlarım. Serbestçe konuş ki hafifliyesin." "Acı değil," dedi. Birden ihtiyar sesi kuvvetlenmişti. "Acı değil, sevinç. Lanetli sevinç mi, mutlu sevinç mi? Yıllardır ayırt etmeye çalışıyor, başaramıyorum. Seni onun için çağırdım. Yardım istiyorum, anladın mı?" Bu sözleri söyledikten sonra açıldı, artık tereddüt etmiyordu, bana bakmadan istavros çıkardı. Gözünün karşısında çarmıha gerilmişin yanında yanan kandile dikerek konuşmaya başladı. "Ben oğlum, yıllarca Tanrı'yı görmek istiyor, yapamıyordum. Yıllarca dizlerime kapanmıştım. Nah, ellerime bak, nasırlaştı ve yıllardır bağırıyordum. Madem ki hak etmiyorum, Tanrı'yı görmeyeyim ama mümkün kıl da onun görünmez varlığını anlayabileyim. Bir şimşek çakışı zaman içinde ben de sevineyim. Hristiyan olduğumu ve yıllarımın manastırda boşuna geçmediğini anlayayım. Bağırıyor, ağlıyor, oruç tutuyordum. Boşuna. Yüreğim Tanrı'nın içine girmesi için açılamıyordu. Şeytan onu kilitlemiş, anahtarlarını alıkoymuştu. Döndü bana baktı, görmek için kaşlarını kaldırdı. Azarlanmış gibi, bütün bunları neden sana söylüyorum? Kimsin sen? Nereden geliyorsun? Ne arıyorsun Aynaroz'da? Neden sana güvenim olsun da duyacağım ve henüz kendi ruhuma bile itiraf etmediğim, bana ağırlık veren, beni cehenneme batıran şeyi sana söyleyeyim? Neden, neden? Çaresizlik içinde bana bakıyor ve karşılık bekliyordu. Belki bu Tanrı'nın isteğidir diye yanıt verdim. Belki beni Aynaroz'a seni dinlemek için o yolladı. Sözünü ettiğin ağırlıktan seni kurtarmak için Tanrı'nın hangi yollara başvurduğunu, insan aklının bilmesini nasıl isteyebilirsin Peder Ignatius? Keşiş başını eğdi, bir an düşünceye daldı. Sonunda "Belki, belki," dedi. Cesaret buldu ve bir daha dili sürçmeden devam etti. "Uzun lafın kısası, yıllar yılı bu şekilde çırpınıyor, hayatımın boşuna geçtiğini anlıyordum. tapınışın, oruçların, yalnızlığın hiçbir faydası olmuyordu. Yol bu değil diye korkuyla kuşkulanmaya başlamıştım. Beni Tanrı'ya götürecek yol bu değil. Yol başkadır. Başka ama hangisi? Ta ki bir gün Aziz Başrahip bana Selanik yakınındaki bir çiftliğini gözetme emrini verdi. Mevsim yazdı, ekinleri biçme mevsimiydi ve gündelikçi işçiler bir şey çalmasın diye orada bulunmam gerekiyordu. Manastırdan dışarı çıkmayalı, çocuklu insan görmeyeli, gülme duymayalı 20 yıl olmuştu. Ovada hava çok sıcaktı, 40 yaşımda var yoktum. 21 yıldır hapisteydim ve şimdi cezaevinin kapıları açılmıştı, hava alıyordum. Çocukların yerde yuvarlanıp oynadığını, kadınların testi omuzlarında çeşmeye gittiğini ve kulaklarında bir dal kadifeyle delikanlıların meyhanelerde içki içtiğini unutmuştum. Çiftliğin kapısında bir kadın çocuğunu tutmuş emziriyordu. Tanrı bağışlasın, bir an bunun bakire Meryem olduğunu sandım ve eğilip tapacak oldum. Diyorum ya, kadın görmeyeli 21 yıl olmuştu, şaşırmıştım. O da beni görünce bluzunu ilikledi, göğsünü sakladı ve elimi öpmek üzere eğildi. "Hoş geldin Peder Ignatius," dedi. "Hayır duan üstümüze olsun." Ama ben neden bilmiyorum kızdım, elimi geri çektim. "Erkeklerin önünde çocuk emzirme, içeri gir," diye bağırdım. Kadın kızardı, başına sarmış olduğu tülün ucunu çekti ve ağzını kapadı. Sonra sesini çıkarmadan korkuyla içeri girdi. Keşiş gözlerini yumdu. Bunu muhakkak ki eşiği, kadını, düğmeleri açılmış bluzu tekrar görmek için yapmıştı. Keşişin uzun süre sustuğunu görünce, "Evet," dedim. O karşılık verdi. "Yokuş burada başlıyor, yani iniş demek istiyorum." Dedik ya, beni dinleyecek, bağırmayacak ve gitmek üzere ayağa kalkmayacaksın. Suç bende değil, şeytanda. Ama onda da değil. Her şey Tanrı'dan. Kutsal kitap, bir ağaç yaprağı da düşse, düşüren odur der. Bir ruh da bundan fazla bir şey değildir. Bunları kendi bilincime avutmak için söylüyorum ama o avunmuyor. Gündüz konuşmuyor ama gece vakti kalkıp bana bağırıyor. Kabahat sende. İşikte durup çocuk emziren kadından söz ediyordum. Göğsünü gördüğüm andan itibaren bir daha huzur bulamadım. Madem ki serçenin sesi yüreğimize can veriyor, kadının çıplak göğsü neler yapabilir? Ve unutma, manastıra henüz çok gençken girmiştim, kadın görmüş değildim. Görmek ne demek? Kadına dokunmamıştım bile. Ne yapayım, şeytanı nasıl def edeyim? İşi oruçla ibadete döktüm. Harmandaki öküzleri kırbaçladıkları kırbacı aldım. Kudurmuşçasına kendi bedenimi kırbaçlıyordum. Yukarıdan aşağı her yanım yara olmuştu. Yine boşuna, yine boşuna. Kandilin fitili biraz kısalsa, yarı karanlıkta beyaz bir göğsün parladığını görüyordum. Ve bir gece korkunç bir düş gördüm. Bunu hala hatırlıyor ve ürperiyorum. Dili dolaştı, ağzı kurumuştu. Ama ben insafsızca sordum. Nasıl bir düş? Alnındaki teri sildi, soluk aldı. Beden değil, kadın değil, beyaz bir göğüs gördüm düşümde. Koyu bir karanlık, bu karanlığın içinde beyaz bir göğüs ve ben cübbemle, takkemle, siyah sakallarımla ona yapışmış emiyordum. Dana gibi içini çekerek sustu. Ben yine acımasız, "Evet, evet," dedim. İyiliğim dinleme arzuma yenilmişti. Meraktan değil, arzu eden ama elde edemeyen bu insana acıyordum. Keşiş, "Neden ısrar ediyorsun?" dedi. "Bana acımıyor musun?" ve yalvaran gözlerle baktı. "Hayır," diye yanıt verdim ama hemen utandım. "Evet," dedim. "Sana acıyor, onun için ısrar ediyorum. Göreceksin, söyledikten sonra hafifleyeceksin." "Hakkın var. Evet, evet. Söyleyince hafifleyeceğim. Dinle öyleyse." İlk gün eşikte gördüğüm o kadın her akşam bana bir tabak yemekle bir tas şarap getiriyordu. Ama son günlerde bunlara dokunmaz olmuştum. Sabah geliyor, getirdiklerini geri alıyordu. Neden yemediğimi sormak istermiş gibi duraklıyor ama cesaret edemiyordu. Ama bir akşam, pazar akşamıydı, tarlalarda orak biçmekten yorgun düşmemişti, dinlenmişti. Saçlarını da yıkamış, pazarlıklarını, hatırladığıma göre kırmızı renkli bir entari giymişti. Hava sıcaktı, gömleğinin düğme biraz açmıştı. Boynu bir parmak görünüyordu. Köy kadınlarının adeti olduğu üzere saçlarına defne yağı sürmüş olmalıydı, kokuyordu. Nasıl oldu bilmem, bana Paskalya günü mersin dallarıyla süsleyip defne yağı serpiştirdiğimiz kiliseyi hatırlattı. Bütün hava defne ve diriliş kokuyordu. Tabakla şarabı önüme bıraktı ve neden bilmiyorum, yıkanmış olduğu için mi, yorgun olmadığı için mi? Yıkanma, bir koku, açık bir düğme, günahın insanı cehenneme sokmasına yardım edebiliyor. Kısacası cesaret buldu ve gitmedi. Peder Ignatius, bugünlerde neden yemek yemiyorsun dedi. Sesinde sırf acıma ve huzursuzluk vardı. Sanki günlerdir süt emmeyen oğlunun hasta olmasından kaygılanıyordu. Yanıt vermedim, o da gitmedi. Neden gitmiyordu biliyor musun? Çünkü şeytan kadının karnında uyumaz, çalışır. Tekrar, zayıflayacaksın Peder Ignatius dedi. Beden de Tanrı'dandır, onu beslemeliyiz. İçimden mırıldandım. Defol karşından şeytan ve gözlerimi kaldırıp kadına bakmadım. Ama birden boğuluyormuş gibi bağırdım. Defol! Kadın korktu, kapıya doğru yürüdü ama kapıya yaklaştığını görünce sanki gideceğinden korktum, fırlayıp saçlarından yakaladım. Karanlık şeytanın meskenidir. Onu hala saçlarından tutuyordum. Yatağın üzerine attım. Danalar gibi böğürüyordum. O susuyordu. Başörtüsünü yakaladım. Bir anda bluzunun bütün düğmelerini açtım. Ondan bu yana kaç yıl geçti? 30 mu, 40 mı? Hiçbir şey geçmedi. Zaman durdu. Sen hiç zamanın geçmediğini gördün mü? Ben gördüm. 30 yıldır bluzunun düğmelerini açıyorum. Açılmak bilmiyorlar. Onu sabaha kadar yanımda alıkoydum. Salıvermedim. Ne sevinçti o Tanrım. Ne hafifleme, ne canlanmaydı. Hayatım boyunca çarmıha gerilmiştim. O gece dirildim. Asıl korkunç olan şu ve sanıyorum ki benim günahım bu, yalnız budur. Seni de yalnız bunu bana açıklayasın diye hücreme çağırdım. Korkunç olan şey şu, Tanrı'nın ilk kez yanıma geldiğini ve kollarının açık olduğunu hissediyordum. Bütün gece, sabaha kadar ne şükran duygusu, ne dualardı onlar. Yüreğim nasıl açıldı da Tanrı içine girdi. Kutsal kitapta okuyup duruyor ama anlamıyordum. İlk kez o kadının yanında Tanrı'nın çok iyi olduğunu, insanları sevdiğini ve kadını yaratıp ona bizi en sağlam, en kestirme yoldan cennete götüren bunca lütfu verdiği için insanlara ne kadar acıdığını anlıyordum. Kadın ibadetten de, oruçtan da ve beni bağışla Tanrım, erdemden de daha güçlü durdu. Ağzından çıkan sözden korktu. Çarmıha gerilmiş İsa'ya korkulu bir bakış fırlattı ve kaşlarının altına gömülmüş küçük gözlerinden iki damla yaş döküldü. Ben günahkarım İsa'm diye uludu ve tasviri görmemek için gözlerini kapadı. Sonra biraz kendini toparlayıp gözlerini açtı, bana baktı. Konuşmak için ağzımı açıyor, ne söyleyeceğimi bilmiyor ama sessizliği sürdürmeye de tahammül edemiyordum. İhtiyarın gözlerinden akan yaşlar beni ürpertiyordu. Ama bir kelime söylemeye vakit bulamadım, ağzımı kapatmak istermiş gibi elini uzattı. Bitirmedim dedi, bekle. Gün ağarınca kadın aceleyle kalkıp giyindi, yavaşça kapıyı açtı ve dışarı çıktı. Ben sırtüstü yatağa uzandım, gözlerimi kapadım ve ağlamaya başladım. Ama bu yaşlar hücremde döktüklerime benzemiyordu. Onlar zehir gibi acıydı, bunlardaysa anlatılamayacak bir tat vardı. Çünkü Tanrı'nın odama girdiğini ve yastığıma doğru eğildiğini hissediyordum. Emindim, elimi uzatsam ona dokunacaktım. Ama ben şüpheci Thomas, İsa'nın 12 havarisinden biri olup ustasının dirilişine inanmadığı için şüpheci lakabı takılmıştır. Bu nedenle ancak emin olduktan sonra bir şeye inananların simgesi haline gelmiştir. Değildim, ona dokunmak için parmağımı uzatmaya ihtiyacım yoktu. Bana bu güveni kadın vermişti. Tekrar ediyorum, ibadet ve oruç değil, kadın verdi. Tanrı'yı odama o getirdi, sağ olsun. O geceden bu yana 30-40 yıldır oturup şöyle düşünüyorum. Acaba günah da Tanrı'nın işleri arasında mı? Biliyorum, bana ne söyleyeceğini biliyorum. Bunu herkes söyler. Evet, muhakkak. Yeter ki pişman olasın. Ama ben pişman olmadım. Açıkça söylüyorum. Tanrı'nın yıldırımı düşüp beni yaksa da yine sözümden dönmem. Yeniden yapmam mümkün olsa yine yapardım. Takkesini çıkardı, başını kaşıdı, beyaz saçları dökülüp yüzünü örttü. Bir süre düşündü, hissediyordum ki daha ileri gitmekten çekiniyordu ama sonunda karar verdi. Yoksa bütün o yaptıklarım günah değil miydi? Ve günah değilse, bu durumda ilk günah, yılan, yasak ağaçtan koparılan elma ne anlama geliyor anlamıyorum. Seni onun için çağırdım, anlayabiliyor musun? Bu nedenle çağırdım seni. Ölmek istemiyorum. Azıcık ömrüm kaldı. Bunu anlamadan ölmek istemiyorum. Neden konuşmuyorsun? Sanırım sen de şaşırdın oğlum. Ne söyleyeyim? Günah Tanrı'nın işi midir? Bu soru ilk kez gelip beni rahatsız ediyordu. Erdem'in yoluna koşut, daha geniş, daha düz, bizi Tanrı'ya değil farklı bir yere götüren başka bir yol, günahın yolu var mı? Peder Ignatius diye yanıt verdim. Ben daha çok gencim. Henüz fazla günah işlemeye, fazla acı çekmeye vakit bulamadım. Yanıt veremem. Aklımı yargıç olarak ortaya koymak istemem. Ona güvenim yok. Yüreğime de güvenemiyorum. Biri her şeyi mahkum eder, öteki her şeyi bağışlar. Ortasını nasıl bulayım? Akıl diyor ki, Tanrı'ya varmayan yol, yani günahın yolu, tatminkar ve rahattır. Peder Ignatius, bunu kabul etmiyorum. Yürekse şöyle diyor: Tanrı'nın bu kadar sert ve haksız olması, insanların acısını, açlığını, çıplaklığını, düşüşünü istemesi imkansızdır. Yani onun evine delilerle sarsaklardan başkası giremez mi? Ben bunu kabul edemem. Öyleyse Peder Ignatius, madem ki hem aklım hem de yüreğim haklı, nasıl bir sonuca varacağız? İçimden konuşup düşünüyor ama düşündüklerimi söylemiyordum. Yeni on emir, yeni on emir ama bu yeni on emirin erdemlerle günahları nasıl düzenleyeceğini bilmiyordum. Yalnızca içimden şunu tekrarlayıp durmaktaydım. Yeni on emir, büyük zorunluluk. Onu bize kim verecek? Hücrenin küçük penceresi hafifçe aydınlanmaya başladı. Manastırın ufak avlusunda tahtaçanın melodili bir şekilde çaldığı, sesinin hücreden hücreye gittiği, keşişleri sabah duasına davet ettiği duyuluyordu. Peder Ignatius küçük pencereye baktı, şaşırdı. Sabah olmuş diye mırıldandı. Sabah olmuş. Bir köşeye doğru süründü, beli ağrıdığı için homurdanarak eğildi, küçük bir yağ kabını aldı, haçın önünde sarkan kandile yanaştı ve içine biraz yağ döktü. Küçük alev yükseldi, İsa'nın sarı, acılı yüzünü aydınlattı. Dikenli tacından alnına ve yanaklarına kan damlıyordu. Keşiş uzun süre gözlerini tasvire dikti, içini çekti, bana döndü. ''Yani bana vereceğin hiçbir yanıt yok mu? Hiç mi yok?'' Sesi alaycıydı ya da bana öyle geldi. Tabureden kalkmıştım. Keşişin yanında duruyordum. Ben de onunla beraber çarmıha gerilmişe bakmaktaydım. Yorgundum, uykum vardı. Hiç dedim. Keşiş, eh zararı yok dedi ve duaya gitmek için köşedeki değneğini aldı. Bir daha tapınmak üzere tasvirin önünde durdu. Kandilin altındaki solgun, kanı çekilmiş yüzü parladı. Parmağını kaldırdı, bana çarmıha gerilmişi gösterdi. Yanıtı bu verdi dedi. O sırada hücrenin kapısı vuruldu. Peder Ignatius diye bir ses duyuldu. Keşiş, geliyorum aziz başrahip diye yanıt verdi ve kapının mandalını çekti. Sararmış not defterimin sayfalarını çeviriyorum. Demek hiçbir şey ölmemiş, her şey içimde uyuyor. Şimdi eskimiş, yarı silik yapraklardan kalkıp yeniden manastırlar, keşişler, resimler ve deniz halini alıyorlar. Arkadaşım o zaman olduğu gibi güzel, gençliğinin tam çağında, homerik gülümseyişi, soran mavi gözleri ve şarkılar dolu göğsüyle topraktan yükseliyor. İnsanlara alabileceklerinden fazlasını vermiş, insanlardan verebileceklerinden fazlasını istemiş, yalnız ve keder içinde ölmüş, geriye yaralı, mağrur ruhunun acı gülümseyişinden başka bir şey kalmamıştı. Akan yıldız gibi bir an için karanlığı yendi ve kayboldu. Hepimiz böyle kaybolacağız. Dünya da böyle kaybolacak. Ama bu sıradan bir teselli değildir. Bize can verip can alanı da haklı çıkarmaz. Aynaroz'da 40 gün dolaştık ve tam yolculuğumuzu tamamlayıp ayrılmak üzereyken Noel arifesinde Daphne'den geri döndüğümüz sırada en beklenmedik, en kesin mucize bizi beklemekteydi. Kışın ortasında yoksul bir bahçeciğin içinde çiçek açmış bir badem ağacı. Dostumun kolunu yakaladım, çiçek açmış ağacı ona da gösterdim. Bütün bu hac ziyaretimiz sırasında sayısız ve karışık sorular yüreğimize acı çektirirdi. Angelos, bak yanıt şurada. Dostum gözünü çiçek açmış badem ağacına dikti. Sanki kutsal ve mucizeli bir tasvire taparmış gibi istavros çıkardı ve bir süre sessiz durdu. Sonra da yavaş yavaş, dudaklarımın ucuna bir şarkı geliyor dedi. Küçük bir şarkı, bir haikai, bir tür Japon şiiri. Tekrar ağaca baktı. Badem ağacına dedim ki, hemşire Allah için benimle konuş ve badem ağacı çiçek açtı. 18. ayrımın sonu. Sayfa 246.